Öğleden önce yaptığımız derste, ben hemen başladım.
Elbette hocam.
Öğleden önce yaptığımız derslerde, Müslümanların İran fethedişleri ve ondan sonra da İran'da İslamizasyonun süreci üzerinde konuşmuştuk. Tabii o savaşlardan özellikle Kadisiye Savaşı'ndan bahsederken, Müslümanların İran'ın o debdebesi karşısında son derece lakayt hareket ettiklerini, bunlara aldırış etmediklerini ve o çöl adetlerini bütün tabiiliğiyle İranlı yetkililerin huzurunda İranlı yetkililere gösteriyorlardı. Tabi İranlılar bu şeyi bir türlü anlayamıyorlardı. Aynı şey şimdi Medain tabi 4 asırdan beri dizayn edilmiş çok şeyli modern bir şehir idi. Müslümanlar Medain'i fethedince Medain'de büyük bir yıkım meydana geldi. Medain'in o sarayları, köşkleri düşünün. Kisra'nın eyvanı vardı. Kisra'nın eyvanı iki tarafında 20 metre yüksekliğinde yekpare sütun. Tabi bunlar, Müslümanlar bunlara hiç bakmıyorlardı. Hatta Müslümanlar, o sahabiler bu eserlerin, bu debdebenin zulmün eseri olduğuna inanıyorlardı.
Ki doğrudur.
Zulümle bunları yapmışlar.
Doğrudur şüphesiz. Evet.
Dolayısıyla son derece aldırışsız idiler ve o İran'ın saraylarında muhteşem şeyler ortaya çıktı. Ganimet olarak Müslümanlar bunları alıyorlardı. Muhteşem eserler vardı. O eserler bütün Müslümanlar tarafından ganimet olarak alındı ve gazilere, savaşçılara o şeyler dağıtıldı. Geçen derste de söylediydim. Söz gelimi o İran'ın bayrağı, Drefşi Gaviyan, çok muhteşem bir şeydi. Deriden yapılmış büyük bir bayrak. Bu bayrak Müslümanların eline geçtiği zaman, düşünün, o bayrağı Müslümanlar kendilerine çarık yaptılar. Onun için ben bir şiirimde dedim, bayrakları düştü, çarık oldu ayağında diye. Onların bayrakları düştü ve Müslümanlar bunlardan çarık yaptılar kendilerine. Bu İranlılar bunları gördükleri zaman, bu durumu gördükleri zaman adeta kahroluyorlardı. Bir türlü bunu anlayamıyorlardı. Sonra Kisra'nın sarayında bir muhteşem halı ortaya çıktı. Bu halının özel bir adı vardı. Bütün sarayı dolduracak şekilde bir yekpare bir halıydı. O halıyı taşıdılar, aldılar, götürdüler Medine'ye. Medine'de gaziler o kadar kıymetli bir halı ki gazilerin bir tanesine düşmüyor o şey halı. Payına yetmiyor. Ondan sonra tuttular o halıyı, 9 eşit parçaya böldüler, paylaştılar. O muhteşem halı kılıçlarla 9 eşit parçaya bölüşüldü ve öylece pay edildi. Hatta diyorlar ki o şeylerden, o halıdan bir payda Hazreti Ali'ye düşmüştü. Evet, bütün bu şeylere rağmen İranlıların bu gördükleri bu manzaralar karşısında Müslümanlar sadece Medain'de değil, İran'ın diğer şehirlerini de fethederek o şehirlerde bulunan şeyleri de, malları da ganimet olarak aldılar. Ve ganimet bakımından, geçen ders söyledim, 5 tane büyük savaş oldu. Bu savaşların her birinde çok sayıda ganimet Müslümanların eline geçiyordu ve çok sayıda esirler alınıyordu. Aleykümselam. Ve bu esirler büyük kalabalıklar halinde esirler şeye geliyor, Medine'ye geliyordu. Medine'ye getiriliyordu bu esirler. Nitekim Medine'ye gelen bu esirler arasında da bir takım hadiseler, Medine'de de bir takım hadiselere sebep oluyordu. Hepimiz biliyoruz, Hazreti Ömer'i dahi bu esirlerden bir tanesi, Firuz adındaki o esir, Hazreti Ömer'i şehit etti. Bir takım yönetimden, kendisinden alınan vergileri fazla buluyor ve bu vergilerin düşürülmesini Hazreti Ömer'den istiyor. Hazreti Ömer de kendisini dinliyor ve sonra diyor senin bu kazancına göre, senin bu sanatına göre senden fazla bir vergi alınmıyor. Diyor ve bunun üzerine içerleniyor. Sonra Muğire'nin de kölesi olan bu esir Hazreti Ömer'e böyle bir suikast düzenliyor.
Köleden nasıl vergi alınıyor hocam?
Sanatkardı. Bir takım şeyli yüksek kalitede sanat
belki şeydir var.
Hatta diyorlar
mükatebe bedeliydi. Mükatebe bedeli olabilir.
Belki.
Mükatebe yoksa bir şeyde vergi alınmaz. Yani kitabet bedeli olarak fazla bir bedel yüklemek
olabilir. Onu incelemek lazım.
O da çalışır.
Onun evet. Doğru.
Kitabet bedelidir.
Evet.
Kitabet şu. Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'de savaşta esirleri alınca bir kısmını karşılıksız serbest bıraktı. Bir kısmından şey aldı. Fidye aldı. Bir kısmı da işte 10 tane talebe okuttu. İşte sen şunu yap, hürsün. Böyle mükatebe durumu, böyle sanatı, mesleği, çalışacak durumu olanlarla bir sözleşme yapılıyor. Kendi fidyesini kendisi ödüyor. Dolayısıyla o da sanatkar olduğu için ona da bir bedel biçmişlerdir. Demişler ki şu kadar bedeli ver, serbestsin demişlerdir. O da onu ağır bulmuştur.
Evet. Herhalde öyle bir şey var orta yerde. Evet. Tabii Müslümanların bu İran'daki yapmış oldukları icraatı İranlı şair Firdevsi çok enteresan bir şeyde inceliyor. Çok ilginç ifadelerle bunu değerlendiriyor.
Şehnamesinde.
Bizim Gazneli Mahmud ile şeyinde Gazneli Mahmud'a da hitap ediyor. Ve Gazneli Mahmud'a hitap ederken bu arada Müslümanların İran'a yaptıkları şeyleri de nasıl değerlendirdiğini burada görüyor. Ben bunu okuyayım size tercüme edeyim. Söz gelimi Mahmud Şah'a, Gazneli Mahmud'a hitap ediyor. Diyor, ey Şah Mahmud-i Kişver Kuşay. Ey ülkelerin fatihi olan Gazneli Mahmud. Netirsi zimenger, bitirsi ez hoday. Eğer sen benden korkmadıysan, hiç olmazsa Allah'tan kork. Çünkü Gazneli Mahmud'dan çok büyük meblağda para istiyor. Gazneli Mahmud da o parayı vermeyince, Gazneli Mahmud'u böyle şeyde hicvediyor. Ki ender tebareş bozorgi ne bud? Diyor onun soyunda sopunda büyüklük yoktu. Ne yarısı nami bozorgan şunud? Büyüklerin adlarını duydu ama büyüklük yapamadı. Yani büyük olsaydı bana çok para verirdi. Büyüklük yapamadı. Sonra diyor eğer şahra şah budi peder. Eğer şahın babası şah olsaydı. Yani asilzade değil. Eğer şahın babası şah olsaydı. Beser min hadi mera tacizer. Eğer Şah sülalesinden gelseydi benim başıma altından taç giydirirdi. Eğer maderi Şah Banu budi, eğer Şah'ın annesi de Sultan hanımı olsaydı, Sultanlar hanımı olsaydı mera simzer ta bezanu budi. Altın ve gümüşten bana çizme yapardı. Dizime kadar beni altına ve gümüşe gömerdi. Sonra yaptığı işi değerlendiriyor. Diyor ki besi renc burdem derin salisi. 30 sene diyor eziyet çektim. Niye? Acem zinde kerdem bedin parisi. Bu Farsça diliyle Acem'i yeniden dirilttim. Çünkü Müslümanlar İran'ı fethettikten sonra 300 sene İran'da o Pehlevi edebiyatı, Pehlevi şeyleri, literatürü ortadan kalktı. 300 sene İranlılar Pehlevice'yi tamamen terk ettiler ve Arap harfleriyle, yani harflerini de, eski harflerini de terk ettiler. Fakat Arap harfleriyle yeni Farsçayı ürettiler. Pehlevice'den yeni Farsça meydana gelmiş oldu. Bu yeni Farsça meydana gelirken de yazı Arap yazısıydı. Araplardan aldıkları bu Kur'an'ı harfleri bunları kullanmaya, dillerine uygulamaya başladılar. Kendi Arap harflerinin arasında olmayıp da kendi dillerinde olan sesleri de icat ettiler. Mesela P harfi Arapçada yoktu. Onlar B'nin altına 3 nokta koymak suretiyle P harfi icat ettiler. Ç harfi yoktu, Ç harfini cimden ürettiler. G harfi yoktu, keften G'yi ürettiler. J harfi yoktu, Zeyn harfinden J harfi ürettiler. Bu şekilde yeniden bir Arap İran edebiyatı ve İran şiiri yeni bir şeye bürünmüş oldu. Buna Farsi Cedid diyorlar. Yeni bir Farsça ortaya çıktı. İşte Firdevsi de bu yeni Farsçayla yeniden yazıyor ve Acem'i dirilttiğini söylüyor. Acem'i canlandırdım diyor. Diyor besi sal burdem be şehname renc. Şehname için 30 sene uğraştım diyor. 30 sene zahmet çektim. Kita şah bahşet mera tacı genç. Diyor şah bana taç ve hazine bağışlasın diye 30 sene şehnameye zahmet çektim. Şehnameyi yazmak için eziyet çektim. Bi padaşi genci mera der kuşat. Bana ödeme yapmak için diyor hazinenin kapısını açtı. Bi men cüz bahayi fukai nedan. Diyor bana bir fincan parası edecek kadar bir para verdi. Bu kadar cimri bir adamdı. Bir fincan parası verdi diyor bana. Şevet bende-i bi hüner şehriyar. Eğer hünersiz bir insan sanattan anlamıyor. Bakın Gaznel Mahmud'u öyle değerlendiriyor. Eğer sanattan anlamayan bir insan padişah olursa nijadu buzurgi ne ayet bıkar. Diyor ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar devleti büyürse büyürsün, onun soyundan bir şey, bir marifet hasıl olmaz diyor. Çünkü kökü şey değil, asırzade değil. Hatta burada biraz da İran soylu değil. İran soyundan gelmiyor. Diyor, beraber demez nezm kahi bulend. Şiirden diyor büyük bir saray inşa ettim. Şehnameyi kastediyor. Şiirden büyük bir saray inşa ettim ki ez badbaran ne yabet gezen. Yağmurdan, rüzgardan katiyen mütesir olmaz bu saray. Öyle bir saray inşa ettim diyor. Ne mirem ezin pes ki men zindeyem. Diyor bundan sonra ben artık ölmem diyor. Ebedi bir hayat kazandım diyor. Ki tohme suhan ra perakende. Çünkü diyor söz tohumunu etrafa yaydım. Artık ben diyor ölmem, ebedileştim diyor ben. Şu İsa menin murdegan ra tamam. Seraser heme zinde kerdem binam. Diyor Hazreti İsa'nın insanları dirilttiği gibi ben diyor bir milleti dirilttim diyor. Yani İran milletini dirilttim diyor. Hazreti İsa tek tek adam diriltiyordu.
Ben bütün
bir milleti dirilttim diyor. Böyle ifade ediyor şeyini. Firdevsi'nin daha sonraki dönemlerde İran medeniyetinin yeniden nasıl ihya ettiğini ifade etmiş oluyor. Tabii gerçekten de öyledir. Söz gelimi az önce Medai'nin yıkılışından, yağma edilişinden, harabe hale getirilişinden bahsediyordum. Tabii o büyük şehir, o büyük metropol, o günün şartlarında metropol şehir Müslümanların ayağının altında harabeye döndü. Daha sonra da Abbasiler Bağdat'ı kurarken Medai'nin bütün malzemelerini getirdiler Bağdat'ı. Bağdat'ı inşa ederken Medai'nin harabelerinin malzemelerini orada kullandılar. Dolayısıyla Medai'nin bir harabeye döndü. Ve tabi İran ihya olduktan sonra İranlılar kendi kültürlerini yeniden gündeme getirdikleri zaman gene bir İranlı şair Hakani Şirvani Şirvan'dan Bağdat'a geliyor. Bağdat'a geldiği zaman gidiyor Medai'nin harabelerini de geziyor. Medan yıkılmış. Artık bir iki tane surlardan ibaret bir şey kalıyor. O surların önüne gidiyor ve Şirvanlı Hakani orada öyle bir kaside yazıyor ki Medain Harabeleri adını alır bu kaside. İran edebiyatının en büyük kasidesidir. Hatta şah kasidedir. Medain karşısında Medain'in o harabelerini görüyor, onu düşünüyor, o zamanki debdebeyi düşünüyor ve onun karşısında öyle bir hisleniyor ki o kasideyi, o muhteşem kasideyi meydana getiriyor. O kasidenin iki beytini, ilk iki beytini okuyayım size. Diyor, han eydil ibret bin ezdide nezer konan. Ey gönül diyor, gözler gözünü aç ve şu manzaradan ibret al diyor. Yani Medain'in manzarasından ibret al. Ehval-i Medain ra ayine-i ibrettan. Medain'in bu halini ibret aynası gibi gözünün önünde tut diyor. Yek reh zirehi Dicle menzil bi Medain kun. Bir kere şu Dicle yoluyla bir Medain'e uğra. Medain harabelerini gör. Çünkü Dicle'nin kenarındadır. Medain'in harabelerini gör. Vezdide dovon Dicle berhake Medain ran diyor. Sonra diyor öyle ağla ki gözlerinden bir Dicle daha aksın Medain topraklarına diyor. Böyle bir duyguyla, böyle bir hisle Medain'in yıkılışını karşısında teessüfünü bildiriyor. Tabi İranlılar kendi medeniyetleri Müslümanlar tarafından, daha doğrusu kendi medeniyetlerinin bütün eserleri Müslümanlar tarafından böyle yok edilince, yıkılınca daha sonraki dönemde yeni İran gündeme geldiği zaman, hani Şahane Firdevs'in dediği gibi İran medeniyetini yeniden diriltmeye çalıştığı dönemlerde Müslümanlar artık Abbasilerin, Emevilerin şeylerini kendi devletlerinden daha küçük görmeye başladılar. Yani bizim eski medeniyetimiz sizin medeniyetinizden çok daha yüksekti. Artık Abbasilerin o şeylerini beğenmiyorlar, onları küçük görüyorlar. Diyorlar biz bunun eskiden çok daha büyük bir medeniyete sahip idik. Ve bu yüzden de Abbasileri, Abbasi halifelerini, Abbasi bürokrasisini çok şey görüyorlar. Çok kalitesiz buluyorlar eski medeniyetlerine göre, eski İran'ın debdebesine göre son derece küçük görüyorlar.
Yani şimdi dünyaya, eskiden dünya bir numara değildi.
Bir numara değildi.
Her şey farklıydı. Şimdi dünya bir numaraya geçince Abbasiler geride kalmış oldu.
Evet.
Dünya açısından şeyler daha ileri.
Onun için de vaka Müslümanlar İran'ı fethedip de İran'ın Persler zamanındaki başkenti vardı, Persepolis. O da Şiraz'ın 90 kilometre doğusunda bir şehirdir.
Polis kelimesi Farsça mı?
Yok, Yunanca. Persepolis yani Pers şehri demektir. Perslerin başkenti. Tabii bu şehir de bugün hala harabeleri duruyor. O harabelerinden dahi Persepolis'in o dönemde ne kadar muhteşem bir şehir olduğunu görebiliyoruz. Tabii o şehri İskender yıkmıştı. İskender o şehri yağma edip yıkmış olmasına rağmen şehrin o harabeler hala duruyor. Tabii Müslümanlar buraya geldikleri zaman, Persepolis'e geldikleri zaman, Persepolis'te şimdi Dara'nın bir kitabesi var. Persepolis'in bir duvarı var, çok yüksek bir duvar. O duvarın üzerine İran kralı Dara oraya bir kitabe yazmış. O kitabede Dara işte ülkeler fatihi olduğunu, birçok ülkeler fethettiğini, fethettiği ülkelerin adlarını sayıyor ve dünyanın en büyük kralı olduğunu ifade ediyor. İskender şehri Persepolis'i zapt ettiği zaman İskender de onun kitabesinin yanına o da bir kitabe yazmış. İskender Yunanca bir kitabe yazmış. Tabii İskender de o kitabenin yanına efendim işte Yunan'dan, Makedonya'dan çıktığını, ülkeler fethettiğini, Persepolis'i zapt ettiğini, dolayısıyla da dünyanın en büyük kralının kendisi olduğunu ifade ediyor İskender. Ondan sonra sahabiler, Müslümanlar oraya geldiği zaman çok enteresandır. O iki kitabenin altına daha küçük bir şey, daha küçük bir kitabe koymuşlar. Oraya El-Mülkü Lillahil Vahidil Kahar şeyini koymuşlar.
İşte bu kadar.
Yani demek istiyor ki ne sen dünyanın en büyüğüsün, ne öbürü dünyanın en büyüğüdür. Büyük olan Allah'tır. Mülk de Allah'ındır.
Bu kadar.
Diyerek bu kitabeyi oraya yazıyorlar ve bu kitabı halen duruyor orada.
Nereye gitti o büyük krallar?
Ya işte. Evet.
İnsanoğlu hakikaten böyle yani.
Evet.
Kendini bir şey zannediyor.
Evet. Tabii İranlılar bu şeyi yaparlarken, bu değerlendirmeyi yaparlarken Abbasilerin kusurlarını da görmek lazım. Aslında Abbasi devletine de İranlılar bir ölçüde şekil vermişler. İranlılar her ne kadar Abbasileri beğenmiyor idiseler, fakat Abbasi devletinin kuruluşunda da İranlılar rol oynadılar. Biliyorsunuz Abbas oğullarını İranlılar iktidara getirdiler. Ebu Müslim Horasani şeylere karşı, Emevilere karşı pek çok isyanlar oldu. Özellikle de Mezopotamya bölgesinde, Küfe ve o civarda, Küfe ve Basra civarında Emevi devletine karşı birçok defalar isyan ettiler. İsyan edenler çoğunlukla Emevi iktidarına karşı isyan edilenler çoğu mevalidirler. Yani o Mezopotamya'daki İranlılardır. Mevali taifesi sürekli olarak Emevi devletine karşı isyan ediyorlardı. Hedefleri Emevi devletini yıkmak ve hatta Hazreti Hüseyin'in de intikamını almak duyguları sürekli olarak onların isyan etmelerine sebep oldu. Bütün bu isyanları Emeviler çok ağır bir şekilde bastırdılar. Mezopotamya'da, o Irak bölgesinde veya Basra bölgesinde meydana gelen isyanların hepsini Emeviler çok şiddetli bir şekilde bastırıyorlardı.
Ya bunlar fakat, hepsinin altında tam Müslümanlığı hazmedememek
gibi, evet, değil mi? Tabii tabii. Tabii. Ve son olarak Horasan'da bir hareket baş gösterdi. Ebu Müslim Horasani hareketi orada başlattı ve Horasan'da başlayan bu hareket, isyan hareketi büyüdü, dalga dalga büyüdü ve Emevi devletini isyan hareketinin safhalarını anlatmayayım. Netice itibariyle bu isyan başarıya ulaştı. Tabii bu isyanın başarıya ulaşmasında eski İranlılarda bir savaşçılık ruhu vardı. O savaşçılık ruhu melami meşrep olan eski İranlı gnostiklerin bu duyguları çok kuvvetliydi. İşte Ebu Müslim Horasani'nin ordusunda bu Horasanlı gnostikler, eski İran mistikleri,
tasavvufçular yani.
Hem tasavvufçu da hem de bunlar fedaidirler.
Feda yani. Melami oldukları için.
Evet. Bunların isyanları başarıya ulaştı ve Emevi devletini bunlar ortadan kaldırdılar. Tabii bu isyan başladığı zaman hedefleri Hazreti Ali'nin oğullarının intikamını almak, başta Hazreti Hüseyin olmak üzere Hazreti Ali'nin çocuklarının, yani 12 imam diyoruz ya, o imamların intikamını almak ve onları iktidara getirmek idi. Esas amacı buydu. Fakat isyan gelişip büyüyünce Abbas oğulları da gittiler, isyanın içine girdiler. Abbas oğulları isyanı kendi lehlerine çevirdiler. Abbas oğullarının bu isyanı, Ebu Müslim Horasani'nin isyanını lehlerine çevirmesi de şuna dayanıyor. Şimdi İranlılar bir tez ileri sürüyorlardı. Diyorlardı ki Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in emmisinin oğludur. Akrabalık cihetiyle Hazreti Peygamber'e en yakın olan insandır. Veya yakın olan insandır. Böyle aralarında bir sihri akrabalık var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'den sonra imamlık, yani devlet başkanlığı Hazreti Ali'nin hakkıdır. öbürleri Hazreti Ali'nin hakkını gasp ettiler. Diğer halifeler Hazreti Ali'nin hakkını gasp ettiler. Böyle bir düşünceyle hareket ediyorlardı. Fakat Abbas oğullar bu isyanın içerisine girdiler. Abbas oğulları onlara karşı bir tez geliştirdiler. Dediler, bizim babamız Hazreti Ali'den daha yakındır Hazreti Peygamber'e. Çünkü Hazreti Ali, Hazreti Peygamber'in emmisinin oğludur. Abbas, Hazreti Peygamber'in emmisidir. Emmi oğlundan daha yakındır. Bu tezi kabul ettirdiler isyancılara ve
Abdülmuttalip'in kardeşlerinden yokmuş onlar.
Yokmuş onlar. Evet, işte bu tezi öne sürerek bu isyan hareketini lehlerine çevirdiler ve ondan sonra bu isyanı yapanlar, Ebu Müslim ve Khorasani başta olmak üzere bu isyanı başlatan İranlılar bu sefer Abbas oğullarını iktidara getirdiler. İşte onun için diyorum, Abbasileri iktidara getirenler İranlıların kendileridir. Nitekim Abbas oğullarını iktidara getirdiklerinden hemen sonra Abbasi devletine şekil veren de gene şeydir. Gene İranlılar.
Hocam burada bir şey yapabilir miyiz?
Buyurun.
Mesela bu bahsettiğiniz çok önemli bir dönüm noktası. Bu hukuka da yansıyor
malumunuz.
İşte Hazreti Ali değil de Abbas'tır. Abbas amcasıdır. Amca varken amcaoğlu olmaz.
İkinci
veliaht olmaz.
Evet.
Fakat tabii burada bir de şey var. Hadi Ali'yi sayma. Hasan ve Hüseyin var.
Evet.
Hasan ve Hüseyin de devre dışı bırakmak için diyorlar ki o kızın çocuğudur.
İşte ondan sonra
onu şeye şeyi ortaya çıkarıyorlar. Bu Zevil Erham kavramını ortaya çıkarıyorlar. Tabii. Dolayısıyla bu siyasi olay fıkha yansıyınca bir sürü mirastan pay almak isteyenler devre dışı kalıyor. Bilhassa kızlar ve kızın çocukları devre dışı kalıyor. İşte dede mahrumu denen olay devreye giriyor.
Evet.
Tamamen bu Hazreti Ali ve evladının devre dışı bırakılmasının meydana getirdiği şeyin fıkha yansıması, Kur'an dışı bir miras sisteminin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Tabii bugün bütün mezheplerde bu maalesef geçerlidir.
Evet.
Fıkıhta yerleşmiş yani. O zaman devlet gücüyle mesela o sıralar şairlerin şiirlerinde kim ki Abbasilerin, Peygamber Efendimiz'in soyundan olduğu, Ehl-i Beyt olduğunu söylüyor ve onun için gereken şeyleri yazıyorsa o şey alıyordu.
Evet.
Yüklü bir ödül alıyordu.
Evet.
Evet.
Bu Ebu Müslim ve Khorasani'nin Abbas oğullarını iktidara getirmelerinden sonra İranlı bazı bürokratlar, bunu da hemen teslim etmek lazım. İranlılar köklü bir şeye, köklü bir devlet tecrübesine sahip oldukları için Araplar, Sahabiler döneminden sonra iktidara gelen Abbasiler özellikle devlete şekil verme, devleti yönetme şeyleri, gelenekleri mevcut değildi. Onun için İranlı danışmanları, Abbasi halifelerinin İranlı danışmanları onları yönlendiriyorlardı. Daha Abbasi halifelerinin ikincisi Ebu Cafer Mansur. Ebu Cafer Mansur zamanında bir İranlı bürokrat, İbn-i Mukaffa şeye danışmanlık yapıyor, Ebu Cafer Mansur'a danışmanlık yapıyor ve Ebu Cafer Mansur'a Siyer-i Mülukil Acem adında bir eser takdim ediyor. Bakın, Siyer-i Mülukil Acem. Ne demektir bu? İran krallarının devlet yönetme usulü. İran krallarının, İran şahlarının devlet yönetme geleneği. Dolayısıyla bunu yazıyor, şeye veriyor. Ebu Cafer Mansur'a veriyor ve Ebu Cafer Mansur'a demek istiyor ki işte devletine böyle şekil vereceksin. Şahların devleti yönettiği biçimde devleti yöneteceksin. Ve ona devlet yönetme geleneğini, eski İran'ın devlet yönetme geleneğini ona öğretiyor.
Hocam burada hatta, şunu da söylesek belki daha iyi ortaya çıkar. Geçen siz söylemiştiniz daha önce. Bu Abbasiler aslında Akabe taraflarında bir köyde yaşayan.
Evet.
Yani dünyayla fazla alakası olmayan,
evet,
bir herhangi bir şeyden haber olmayan kişiler. Evet. Bunlar birdenbire devletin başına geçince, buna devletin değil bir köyün nasıl yönetildiğini, tabii, evet, bilmeyen insanlar, tabii, devleti, evet, nasıl, doğru, yönetecekler? Doğru.
Hemine denilen köyde oturmuşlardı.
Hocam bir de burada İbn-i Mukaffa ismi geçti. Bu İranlı.
Tabii İran bürokrat.
Mesela, evet, ilk defa fıkhın hani kanunlaştırılması teklifini yapan,
evet,
kişi de
bu. Evet, evet. Tabii tabii odur.
Ha,
evet,
işte doğrudur. Şimdi şeyler oluşuyor. Evet. Bak, bunlar çok mühim. Şimdi bir de burada şey de devreye giriyor. Sabahleyin anlatmıştınız. Dinle devletin birleşmesi mantığı var şeyde.
Evet, evet. İran'da.
İran'da.
Evet.
Dolayısıyla bu şeyde Abbasilerden itibaren devlet dine fena halde müdahale,
tabii,
etmeye başlıyor.
Devlet dinleşiyor.
Evet. Yani hayır, dinin yeni dinin, evet, kurucusu oluyor, evet, devlet. Doğru. Yani artık İslam dini,
doğru,
bir defa Abbasi dinine dönüşmeye başlıyor.
Sonra eski İran'la şimdi bakın, eski İran'da şahlar masumdurlar. Şah ailesi, şahın soyundan gelenler ismet sahibidir. Eski İran'ın inancıdır bu. İslam'dan önceki inançtır. İslam'dan önce İranlılar şahlara böyle inanırlardı. Şahlar hata işlemez. Şahlar günahsızdır. Niçin günahsızdır? Çünkü diyorlar onların fıtratında Ferre-i Yezdani denilen ilahi bir nur var. Onun adı Ferre-i Yezdani'dir. Hatta şeyde de var bu. Avesta'da da var. Zamiyar Yeş diye bir bölümü var şeyin. Avesta'nın o bölümünde Zamiyar Yeş'te Ferre-i Yezdani tarif edilir. Bu İranlı Şah sülalesinden olan insanlarda fıtratlarında, yaratılışlarında böyle bir güç var. İşte o güçten dolayı Şah soyundan olanlar hata işlemezler, günahsızdırlar. Bakın şimdi İran'da İranlılar o Ferre-i Yezdani'yi Hazreti Ali'ye ve Hazreti Ali'nin çocuklarına giydirdiler. Bugünkü Şii akaidinde Hazreti Ali de dahil olmak üzere Hazreti Ali'nin soyundan gelen o imamlar günah işlemezler. İmamlar hatadan beridirler. Yani bu Ferre-i Yezdani teorisini bu sefer Hazreti Ali'nin çocuklarında devam ettirdiler. Tabi Hazreti Ali'nin çocuklarında devam ettirmelerinde bir sebebi var, manası var. Çünkü onlar gizlice öyle düşünüyorlar. Açıkça söylemeseler de gizlice bu fikri işliyorlar. O da Şah'ın, son Şah'ın kızı Şehribanu. Medain savaşı sırasında Şehribanu Müslümanların eline esir düştü. Şah'ın kızı Şehribanu Müslümanların eline esir düştü. Ve Şehribanu Medine'ye getirildi. Medine'de Şehribanu Hazreti Hüseyin ile evlendirildi. Bakın dikkat ederseniz.
Evet, dikkat etmekle evlendiriliyor. Cari olarak, evet, verilmiyor. Hayır, öyle bir olay yok. Sonradan ortaya, tabii, çıkıyor bunlar.
Hazreti Hüseyin ile evlendiriliyor ve İrani mantaliteye bakarsanız o Ferre Yezdani dedikleri şey Şehribanu yoluyla Hazreti Ali'nin çocuklarına karıştı. İşte Hazreti Ali'nin çocuklarının masum olması keyfiyeti şeyden geliyor.
Hazreti Ali'den gelmiyor yani. Peygamberimizden gelmiyor yani.
Şehribanu'dan geliyor.
Allah'ım.
Nitekim
İran kaynağı.
Üç imamdan sonra diğer imamlar, o 12 imamdan Hazreti Hüseyin ve ondan sonra gelen imamların hepsi Şehribanu'nun soyundan gelen kişilerdir.
Yoksa Hazreti Ali'nin başka çocukları da var.
Tabii onlar başka çocuklar. Hazreti Hüseyin'in de
kimse
başka hanımlarından çocukları var.
Bunlar kimse adam yerine koydurmuyor.
Tabii.
Hayır, burada bir de şu devreye girdi daha sonra. Hani affedersiniz, çocuklar dedi ya, benim babam senin babanı,
evet,
döver.
Evet.
O hesaptan sizin imamlarınız masumsa bizim de peygamberimiz masum diye peygamberlere ismet sıfatı, ha, yakıştırıldı, evet, daha sonra.
Doğru. Onlara hatırına
peygamberlere ismet sıfatı yakıştırıldı.
Yo, ayetullahlar sabahleyin de konuştuk. Ayetullahlar imamların, yani o masum imamların şeyleridir.
Temsilcileri.
Temsilciler, onlara vekalet ediyorlar. Yoksa onların ismet sıfatı yoktur. Ama o 12 imam
kalbinden
imamı şeydir. Evet, o 12 imamlar şeydir. Kat'i olarak masumdur. Bir şey daha yaptılar. Bakın bu süreç içerisinde İranlılar bir önemli şey daha yaptılar. O da şudur. Halifeliği de Abbasi halifeliğini de ilahi bir kurum haline getirdiler.
İşte bu çok önemli.
Bu son derece önemli bir şeydir. Onun içinde şey uydurdular. Ben bazen bunu söylüyorum, kızıyorlar bana. O da şudur. El-Halifetu zillullah fil ard. Halife yeryüzünde Allah'ın gölgesidir.
Haşa, sanki Allah gölge bırakan bir varlık da.
Evet. Dolayısıyla bakın Abbasi halifeliğini de kutsallaştırdılar. Çünkü onlar alışkındılar. İranlılar çok alışkın idiler. Ve başlarında böyle uluhiyeti olan bir şahsiyet görmek isterlerdi. Bu yüzden Abbasi halifeliğini, Abbasi devletini şekillendirirken bu hesaplar içerisinde onlara bir takım sıfatlar giydirmek suretiyle onlara böyle bir uluhiyet şeyi verdiler. Kisvesi giydirmiş oldular. Tabii devletin müesseseleri de buna dahil. Halifeliği bu şekilde ilahileştirdikleri gibi devletin müesseselerini de yine İrani devlet şekline dönüştürme yönünde bir takım çalışmalar yaptılar. O da şudur, biliyorsunuz Hazreti Peygamber zamanında da, dört halifeler zamanında da Emeviler zamanında da vezirlik denilen bir müessese mevcut değildi. Vezir yoktu. Danışmanları vardı onların. Abbasilerin de başlangıçta ilk Abbasi halifelerin de öyle bir özellikleri yoktu. Vezirlik yoktu. Fakat sonradan İranlı bürokratlar vezirlik şeyini kurdular. Vezirlik müessesesini kurdular. İlk defa Bermekoğulları'nı, ki burada İranlı bir ailedir. İranlı bir aile olan Bermekoğulları vezirlik müessesesini kurdular.
Hocam, hatta ilk vezirler İranlı mıydı?
Tabii.
Bermekoğulları
İranlı.
Evet. Ve bir de onlar Müslüman oldukları da şüpheli değil mi?
Evet. Evet. Bermekoğulları'nı...
Ama Belk'ten mi geliyorlar?
Onlar Belk'te esir düşmüşlerdi. Esir olarak getirilmişlerdi.
Memun tarafından mı getiriliyor?
Yok. Şey zamanda. Memun'dan çok önce. Ha. Harun Reşit zamanında bunlar gündeme geldiler.
Hep doğru. Evet. Şey.
Yalnız Abbas oğullarının danışmanlarıydılar. Sonradan işte vezirlik müessesesi kuruldu. Halid,
yani bu Belk de çok önemli bir yer.
Tabii.
Yani bu Belk Bermek'ten beri
bunların dip dedeleri Bermek, Belk'te şeye Müslümanlara esir düşmüştü. Esir olarak şeye getirildi. Medine'ye getirildi.
Selçuk muydu, Budist miydi hocam onlar?
Budist idiler.
Budist.
Tamam. Budist.
Hocam, şu tarih girişinde Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları etkili oluyor mu?
Tabii. Zaten tabii. Arapların o Emevilerin o Şubiye hareketi İran'da milliyetçilik duygularını geliştirdi. Paralel olarak büyüdü. Çünkü Emeviler...
Etki tepki meselesi.
Evet. Emeviler o Şubiye hareketiyle Arapları üstün görüyorlardı.
Yani ırkçılık demek istiyorum.
Evet. Arapları üstün görüyorlardı. Hatta yönetimi tamamen Arapların elindeydi. Şeyleri, mevaliyi de küçük görürlerdi. İşte onların bu anlayışı karşısında İranlılar da kendi milliyetlerini öne çıkarttılar.
Hazreti Ali'yi benimsemeleri de ondan olabilir mi? Muaviye'yle olan mücadelesinde.
Tabii ondandır da onun başka şeyleri var. Ben onu daha önce söylemiştim. Bundan sonra şey etmedim. Gerek görmedim. Ama burada madem ki açtınız onu da söyleyelim. Şimdi İslam'dan önceki dönemde bakın olayların köklerini, makablerini bilmemiz gerekiyor. İslam'dan önceki dönemde sürekli olarak Bizans'la İran-Sasani İmparatorluğu arasında sürekli savaşlar cereyan ederdi. İki süper güç idiler bunlar. Biri Roma İmparatorluğu, biri Sasani İmparatorluğu. Bu iki imparatorluk özellikle de Suriye bölgesinde sürekli olarak birbirleriyle mücadele ederlerdi. Birbirlerine karşı muhtelif savaşlar oldu. İslam'dan önce bunlar. Hatta az önce de söz konusu oldu ya, İslam'ın hemen öncesinde Hazreti Peygamber döneminde Nuşirevan adındaki İran kralı Anadolu işlerinde ta şeye kadar ilerledi. Kayseri'ye kadar ilerledi. Buraları fethetti. Sonra şeyden çok önce 300 yıllarında miladi 300 yıllarında gene bir İran Şahı Şapur, Şapur-i Dovon diyorlar. Şapur da Bizans'a karşı büyük zaferler kazandı. Urfa mıntıkasında Valerius'u mağlup etti. Bizans İmparatoru Valerius'u mağlup etti ve Valerius'u esir aldı. İran şeylerin mübalağası çok meşhurdur. Yanında o Valerius'u beraberinde gezdirdi. Gittiği her yerde Valerius'un sırtına basarak atına biniyordu. Onu hem tahkir etmek şeyiyle hem de kendi azametini ispat etmek duygusuyla Valerius'a böyle muamelede bulundu. İşte İranlılar, bazen de Bizanslılar İran'a galip geliyorlardı. Bizanslılar da İran'a galip geldikleri zaman ta şeye kadar iniyorlardı. Mezopotamya işlerine kadar iniyorlardı. İran'ı mağlup ettikleri zaman. Dolayısıyla şimdi İranlılarla Bizanslılar arasında bir mücadele sürüp gidiyordu. Şimdi İslamiyet'ten sonra biliyorsunuz Muaviye Şam valisi oldu. Hazreti Ali halife seçilince Muaviye halifeye biat etmedi. Ve böylece Muaviye ile dördüncü halife arasında bir mücadele baş gösterdi.
Küfe ile Şam arasında.
Yani. Evet. Hazreti Ali çok uğraştı, şeye itaat ettirsin, biat ettirsin kendisini. Fakat Muaviye yanaşmadı buna. Ondan sonra mecbur kaldı, Muaviye'yi itaat ettirmek için Muaviye ile savaşmak zorunda kaldı. Zorla itaat ettirecek. Hazreti Ali'ye dediler ki, Muaviye o kadar kuvvetlenmiş, bütün o Bizans müesseselerini emrine almış, Bizans bürokratlarını hizmetinde kullanıyor ve o kadar güçlenmiş ki sen onunla baş edemezsin. Onunla mücadele edemezsin dedi. Dediler ve Hazreti Ali'yi ikna ettiler. Hazreti Ali de bunun üzerine Mekke'den Küfe'ye gitti. O da karargahı Küfe'de kurdu. Niye Küfe'yi seçti? Orası da İran'ın şeyidir. O bölgede eski İran Sasani Devleti'nin uç bölgesidir. Orada bir İrani devlet geleneği mevcut idi. Ve İran halkı, mevali orada çoktu. Dolayısıyla Hazreti Ali de İranlıları yanına alarak o İranlılarla ve yanındaki sahabilerle birlikte Muaviye ile mücadeleye koyuldu. Tabi Muaviye ile Hazreti Ali arasındaki o mücadelede netice itibariyle Hazreti Ali Muaviye karşısında yenik düştü ve Emevi devleti şey oldu, saltanat halinde Bizanslı bir devlet hüviyeti kazanmış oldu Muaviye'nin Emevi devleti.
Birkaç 10 dakika bir ara verelim.
Olur.